Ayrım 11, sayfa 139. 11. bölüm, Vera. Mağaza sahibi tombul kadın beni hoşnutsuz bakışlarla süzdükten sonra Lon'un yardımcısına bakarak öfkeli bir iç çekti. Bir tane daha mı? Andrew ileride sıra sıra dizilmiş olan gece elbiselerini işaret etti. Bir dizi gece elbisesine ihtiyacı olacak dedi. Bay Edwards kırmızıyı tercih eder ama çeşit olması açısından diğer renklerden de ekleyin. Ayrıca başka giysilere de ihtiyacı olacak. Kadına binmiş bir bakış attıktan sonra saatine baktı. Her zamanki gibi Bay Edwards'ın hesabına yazın. Pekala dedi kadın, tek kaşını kaldırarak. Yapacak çok işimiz var. Güzel dedi Andrew. Saat 4'te kuaförde olacağından emin olun lütfen. Bay Edwards onunla saat 5'te yemekte buluşacak. Bir dakika bile gecikmemeli. Kendimi sevkiyat kamyonundaki bir mal gibi hissediyordum. Kadının peşinden soyunma kabinine girdim ve giysilerimi çıkarılırken aynanın karşısında uyuşmuş bir halde bekledim. Yere düşen elbisem gözden düşmüş, buruşup mavi ve yıpranmış bir kumaş halini aldı. İçeriye daha genç başka bir kadın girdi. Melinda diye bağırdı yaşlı olanı. Şu elbiseden kurtul. Artık ona ihtiyacı olmayacak. Tezgahtar kız yerdeki elbiseyi alıp götürürken derin bir üzüntü duydum. Elbisenin cepleri yırtılmış, eteği yıpranmıştı. Ama Daniel'ı son kez kollarıma aldığımda üzerimde o vardı. Şimdi ondan kurtulmak sanki Daniel'ın bir parçasını da beraberinde çöpe atıyor olmak gibi hissettiriyordu. Bizim bir parçamızı. Lütfen dedim yalvarırcasına. O bende kalabilir mi? Kadın kuru bir kahkaha patlattı. O eski paçavra mı? Tüm gücümle gözyaşlarımı tutmaya çalışarak çıplak ayaklarıma baktım. Şanslısın ki Bay Edward seni beğeniyor diye devam etti kadın. Artık daha güzel şeyler giyebilirsin. Kadın iç çamaşırlarımı çıkarırken gözlerimi sımsıkı kapattım. Göğüslerimin ölçüsünü aldığı sırada söyledikleri yarı kulağımla dinliyordum. Genellikle daha yuvarlak hatları tercih ediyor dedi. Göğüslerime dikkatle bakarak. Biraz daha fazla yesen iyi olur. Kadın korsemin kopçasını açıp vücudumu tamamen ortaya çıkardığında yüzümü buruşturdum. Soğuğu olanca acımasızlığıyla çıplak tenimde hissediyordum. Aynadaki yansımamda 3 yıl önce Daniel'ı taşıyan yerlerinden sarkmış bir karın görülüyordu. Onu evde tek başına dünyaya getirmiştim. Caroline nihayet gelerek soğuk bir bezle alnımı silmiş ve bana şarkılar söylemişti. Doğum uzun ve sancılı olmuştu. Fakat Daniel'ı kollarıma aldığımda bunların hiçbirinin önemi kalmamıştı. Onun için hepsini yeni baştan yaşamaya razıydım. Benim Daniel'ım. Gözlerimin yeniden dolduğunu hissettim. Ağlamayacağım. Bu kadının beni ağlarken görmesine izin vermeyeceğim. Görüyorum ki çocukların var dedi kadın tasvip etmeyen bir ses tonuyla. Giydirdiği bej rengi bir korsenin bağcıklarını bağlamaya başladı. Başımı olumlu anlamda salladım. Evet dedim usulca. Sadece bir tane. Küçük, harika bir oğlum var. Onu bıraktığın iyi olmuş dedi kadın. Piç bir çocuğu büyütmenin manası yok. Bu ne cüret diyerek bir adım geriledim. Kadın omzunu silkerek seni rencide etmek istememiştim dedi. Muhtemelen beni incitmekten çok Lon'un hesabından alacağı komisyonu kaybetmekten endişe ediyordu. Ben sadece bugünlerde evlilik dışı olması şöyle dursun her koşulda çocuk büyütmenin zor olduğunu söylemek istemiştim. Bir adım yaklaştı ve ipek bir kombinezyonu başımdan geçirerek üzerime oturttu. Sonra da kollarını göğsünde kavuşturarak beni tepeden tırnağa süzdü. En sonuncusuna ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Hayır dercesine başımı salladım. En sonuncusu da ne? Bay Edwards'ın son sevgilisi. Eski hizmetçi Suzy'yi hatırlayarak başımı iki yana salladım. Hamile kaldı, dedi kadın, küçük aptal. Bay Edwards onu bırakmak zorunda kaldı. Ne Lon'un yatağını ne de onunla aynı yemek masasını paylaşmak istiyordum. Fakat oğlumu bulmak için her şeyi yapardım. Lon'un çevresi oldukça genişti. Cüven onu bir senatörle öğle yemeği yerken gördüğünü söylemişti. Eğer polisin Daniel'ı aramasını sağlayabilecek biri varsa o da Lon'du. Karnını içine çek dedi kadın. Eğer seni bu gece o elbiselerden birinin içine sokacaksak bu korseyi iyice sıkmamız gerek. Bay Edwards dans pistinde baş döndürücü görünmeni isteyecektir. Derin bir nefes alarak karnımı içime çektim. Sonra da gözlerimi kapatıp son gittiğim dansı düşündüm. Charles ile kendimi beni sıcak bir battaniye gibi saran anıların kollarına bıraktım. 4 yıl önce dışarıdan bir korna sesi duyuldu. Caroline tiz bir sesle ciyakladı. Charles geldi. Saçlarımı düzelttikten sonra üç arkadaş paylaştığımız dairenin penceresine koşarak sokağa baktım. Charles parlak, gri, Buick marka arabasını şoför koltuğunda bekliyordu. Koyu renk saçlarını arkaya doğru taramıştı ve yüzünde sakin bir tebessüm vardı. Son derece şık görünüyordu. Otelde tanıştığımız geceden bu yana 1,5 ay geçmişti. O gece beni yürüyerek evime bırakmış ve Avrupa tatilinden döner dönmez arayacağına söz vermişti. Her ne kadar ona ait anıları aklımdan ve kalbimden çıkarmaya çalışsam da sık sık onu düşünüp durmuştum. O harika biriydi. Fakat o gece otelde gördüğüm zarif, mücevherler içindeki kadınlara aitti. Ayakkabısında delik olan 5 parasız birine değil. Yine de bir önceki hafta beni aradığında Olimpik Otel'de söylediği şeylere rağmen ayrıcalıklı bir adamın yoksul bir kadını gerçekten sevip sevmeyeceğini merak etmiştim. Georgia kollarını göğsünde kavuşturarak ''Bu haksızlık'' diye sızlandı. ''Erkek kardeşi var mı?'' ''Kızın dikkatini dağıtma Georgia'' diye çıkıştı Caroline. ''Bir an önce hazırlanması gerek.'' Eteğini daha o sabah onardığım, pek de şık sayılmayan sade elbiseme baktım. Kobalt mavisi ipliğin, elimdeki tek iplik oydu. Açık mavi elbise üzerinde çok fazla göze çarpmayacağını umuyordum. İyi görünüyor muyum? Caroline kaşlarını çattı. Tatlım, onu kendine hayran bırakmak istiyorsun değil mi? Evet dercesine başımı salladım. Caroline elbisemin düğmelerini çözmeye başladı. Elbette istiyorsun, o yüzden hemen kırmızı elbisemi giyiyorsun. Caroline onu giyemem dedim. O çok... Dekolte mi? Başımı sallayarak onayladım. Evet, zaten önemli olan da bu. Seni bu patates çuvalının içinden çıkaracağız. Son düğme de açıldıktan sonra elbisem üzerimden düşerek ayak bileklerime indi. Caroline dolabına gidip kırmızı elbisesini getirerek gururla gösterdi. Seni bunun içinde görünce bayılacak. Pioner meydanındaki bir butiğin vitrininde gördüğü bu elbiseye 1 aylık maaşını vermişti. İşte dedi. Elbiseyi yavaşça başımdan geçirerek, utangaç bir şekilde vücuduma sıkı bir bandaj gibi yapışan elbisenin eteğini çekiştirdim. Caroline, tamam diyerek bana bakmak için bir adım geriledi. Baş döndürücü. Bilmiyorum Caroline, dedim tereddütle. Sence bu gerçekten ben miyim? Bu gecelik sensin, dedi boynuma boncuklu bir kolye geçirerek. Bunlar gerçek inci değil ama kimse anlamayacaktır. Caroline enseme değen kolyenin kopçasını kapatırken ürperdim. Mükemmel dedi. Ardından tekrar bir adım gerileyip son bir kez bana baktı. Haydi geç kalacaksın. Beni kapıya doğru itekledi. Çok güzel görünüyorsun. Arkamı dönerek ona baktım. Teşekkürler Caroline. Bunun en sevdiğin elbisen olduğunu biliyorum. Ona dikkat edeceğim. İstersen üzerine şarap dök dedi Caroline. Nasıl olsa bir daha hiç giymeyeceğim diyerek hafifçe karnına vurdu. Biraz şişmiş karnı hamileliğin ilk aylarında olduğunu belli ediyordu. Ben onun tadını yeterince çıkardım. Olimpik Otel'deki etkinlikten bir hafta sonra Caroline aniden Joe adında bir balıkçıyla evlenmişti. 1 yıllık beraberlikleri bir küs bir barışık geçmişti. Fakat Joe elinde büyükannesinin nişan yüzüğüyle çıka geldiğinde Caroline ona evet demişti. Evliliklerinin hemen sonrasında ise Joe bir trafik kazasında ölmüş ve Caroline karnında onun çocuğunu taşıdığını öğrenmişti. Ardından tek bir valize sığdırdığı eşyalarıyla kapımıza gelmişti. 3 kadın tek yatak odalı dairemizde zaten tıkış tıkış yaşıyor olsak da onu aramıza almıştık. Caroline'in anne ve babası onu evden kovmuştu. Ah Caroline diyerek kolumu beline doladım. Bu elbiseyi yeniden giyeceksin, göreceksin. Pekala dedi bir iç çekerek. Bu senin gecen, eğlenmeye bak tatlım. Başımı olumlu anlamda salladım. Denerim. Charles kaldırımda beni bekliyordu. Dışarı çıktığımda arabasına yaslanarak beni seyretmeye başladı. ''Hey bebek'' diye seslendi sarhoş olduğu her halinden belli olan bir adam. ''Sevecek birini mi arıyorsun?'' ''Terbiyeni takın'' diye bağırdı Charles adama. ''Bir hanımefendiyle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin?'' Adam ara sokaklardan birine sıvışırken Charles'a minnettar bir şekilde gülümsedim. ''Mahalleye hoş geldin'' dedim. ''Bunlara her gün katlanmak zorunda mı kalıyorsun?'' ''Evet'' anlamında başımı salladım. ''Bir süre sonra alışıyorsun. Çoğu kendi halinde ve zararsızdır.'' Charles sokağa göz gezdirerek başını iki yana salladı. Evsiz bir adam, yol kenarındaki bir konserve kutusunu tekmeleyerek kendi kendine söyleniyordu. Yaşlı bir kadın oturduğu banktan kalkarak Charles'a yaklaştı. Böyle parlak bir araba kasabamızın bu kesiminde çok nadir görülen bir şeydi ve tıpkı sinekleri kendine çeken sulu bir erik gibi kalabalığın dikkatini çekmişti. ''Affedersiniz bayım'' dedi kadın. Neredeyse fısıldayarak, avucunu açarak elini Charles'a uzattı. Tırnaklarının içi kir doluydu. Bu aç ve yaşlı kadına birkaç sent verebilir misiniz acaba? Bu gerçek bir Buick mi? Diye sordu genç bir çocuk. Elini arabanın kaportasında gezdirerek. Charles yüzünde çaresiz bir ifadeyle bana baktı. Boğazımı temizledim. Affedersiniz dedim sert bir sesle. Gitmemiz gerek. Kadın başını olumlu anlamda sallayarak geri çekildi. Çocuk omzunu silkti. Diğerleri ise kaldıkları yerden devam ettiler. Kusura bakma dedim arabaya bindiğimizde. Buralarda zengin insanlar biraz tuhaf karşılanır. Charles şaşkın görünüyordu. Anlıyorum dedi arabayı yavaşça hareket ettirerek. Bir süre hiç konuşmadan yol aldıktan sonra benden yana döndü. Keşke o kadına bir şeyler verseydim. Kime? Oradaki kadına dedi. Ona biraz para verebilirdim. Neden yapmadım bilmiyorum. Başımı iki yana salladım. Onun problemlerini çözmek için birkaç dolardan fazlası gerekir. Charles beni doğrularcasına başını salladı. Benim gibi insanlardan nefret mi ediyorlar? Tabii ki hayır dedim. Trafik ışıklarının altın kol düğmelerini nasıl ışıldattığını fark ederek. Sen sadece başka bir dünyadansın. Hepsi bu. Onların anlayamayacağı bir dünyadan. Charles sanki aramızdaki farkları anlamaya çalışıyormuşçasına başını iki yana salladı. Utandım dedi nihayet. Bu insanların hayatlarından bu kadar bir haber olduğum için. Charles'ın koluna dokundum. Sen farklısın dedim ona hayranlıkla bakarak. Charles'ın içinde onun gibilerde olmayan bir iyilik vardı. Zengin sınıf, yoksul kesim sadece görmezlikten gelmekle yetinirken Charles'ın yüreği onların acısını hissediyor gibi görünüyordu. Charles arabayı bir restoranın önüne çekti. Bir kadın restoranın kapısının önünde sigara içiyordu. Sigara dumanını kıpkırmızı dudaklarının arasından zarifçe üfledikten sonra kaldırıma attığı izmariti ayakkabısının kalın, siyah parlak topuğuyla ezdi. ''Blue Palms'ta bir akşam yemeği yeriz diye düşünmüştüm.'' dedi Charles. ''Eğer karnın açsa tabii.'' Şefkatle bakan gözlerinin içi umutla gülümsüyordu. ''Evet.'' dedim. ''Evet, çok hoş olur.'' Charles anahtarı valiye uzattıktan sonra kapımı açmak için arabanın diğer tarafına geçti. Arabadan inip onun koluna girerken kendimi bir hanımefendi gibi hissediyordum. Karşı kaldırımdaki kadınlar gözlerini üzerimizden alamıyorlardı. Önce Charles'a ardından bana bakarak beni baştan aşağı süzüyor. Sonra da kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Onların bakışlarını okuyabiliyordum. Sahtekar. Buraya ait olmadığımı biliyorlardı. Doğruca ileriye bakarak Charles'ın peşinden kulübe girdim. İçeri giren kadının gerçekten ben olduğumdan emin olmak için solumdaki duvarda asılı olan aynaya bakmak istedim. Daha önce Caroline ile binlerce kez Blue Palms'ta akşam yemeği yemenin hayalini kurmuştuk. Hafta sonları burada çalışan bir kokteyl garsonunu tanıyorduk. Bize buraya akın eden sosyetik ve ünlü simaları anlatıp duruyordu. Birbirinden şık çiftler içeri girmeden önce paltolarını kapıdaki görevliye bırakıyorlardı. Charles ve ben de kulübün loş salonuna girdik. Charles görevlinin kulağına bir şey fısıldayınca adam heyecanlı bir gülümsemeyle yerinden sıçradı. ''Evet sizi tekrar görmek çok güzel. Her zamanki masanız hazır.'' Charles'ın buraya benden önce getirdiği kadınları düşünmemeye çalıştım. Herhalde sıraya dizilecek olsalar uzun ve şık bir kuyruk oluştururlardı. Onun yerine doğruca ileriye bakarak yürümeye devam ettim. Bize yol gösteren görevlinin peşinden karanlık bir koridora girdik. Koridor boyunca yerden yükselen ışıklar bana çocukken gizlice girdiğim sinema salonlarını anımsatmıştı. Çok sayıda meraklı göz oturdukları masalardan bize bakıyordu. Sahnedeki orkestra bir şarkı çalıyor. Bense adımlarımı trombona uydurarak son derece dikkatli yürüyordum. Ya ayağım takılır da düşersem, ya Charles'ı utandırırsam. O sırada belimi tutan nazik bir el ve kulağımda sıcak bir nefes hissettim. Bu şarkı çalıyorken oturmaya tahammül edemiyorum. Ya sen? Tüylerim diken diken olmuştu. Tabii ki çalan şarkıyı biliyordum. Stardust. Caroline ve ben onun bir müzik mağazasında düzinelerce kez dinlemiştik. Ta ki mağaza görevlisi bize iki seçeneğimiz olduğunu söyleyene kadar alın ya da gidin. Satın alacak paramız olmadığından suratımızı asarak kapının yolunu tutmuştuk. Charles elini bana uzattı. Dans edelim mi? Çok isterim dedim peşi sıra dans pistine yürüyerek. Etraftaki bakışların beni delip geçtiğini hissedebiliyordum. Ama Charles kolunu belime dolayıp beni kendine doğru çektiğinde duyduğum güvensizlik hissi de anında uçup gitmişti. ''Bana dans edemediğini söylemiştin.'' diye fısıldadı Charles kulağıma. ''Edemiyorum.'' dedim. ''Sadece sen beni edebiliyormuş gibi gösteriyorsun.'' Charles başını iki yana salladı. ''Biliyor musun?'' dedi. yüzünde ciddi bir ifadeyle. Beni gerçekten kendine hayran bırakıyorsun, Vera Ray. Dans etmeye başladık. Beni sıkıca kavrayışı ve kendinden emin adımları kendimi kuş gibi hafif hissetmemi sağlıyordu. Şarkı bitip de beni biraz daha kendine çektiğinde yanaklarımın kızardığını hissettim. Bir süre öylece birbirimizin gözlerinin içine baktık. ''Haydi yemek yiyelim'' dedi Charles, orkestra yeni bir şarkı çalmaya başladığı sırada. Sahneyi tamamen gören özel bir bölmeye geçtik. Koltuğun yumuşacık döşemesi sanki bir bulutun üzerinde oturuyormuşum hissi veriyordu. Bir de yanımda Charles olunca sanki başka bir dünyadaymışım gibi hissediyordum. En azından bana yabancı olan bir dünyada. Charles kolunda beyaz bir havlu taşıyan garsona şarap ve menüden seçtiği birkaç yemek siparişi verdi. ''İstiridye denemiş miydin?'' diye sordu bana. ''Ya havyar?'' ''Hayır'' anlamında başımı salladım. ''Tatmadığımı bildiği halde neden lüks lezzetler tatmış gibi yapayım ki?'' ''İyi öyleyse'' dedi yeniden garsona dönerek. ''İkisinden de istiyoruz.'' Çok geçmeden garson elinde bir kaseyle geri geldi. Kase parlak böğürtlenlere benzeyen bir şeyle doluydu. ''Havyar'' dedi Charles gülümseyerek. Yüzümü buruşturdum. Garson bu kez buz üzerinde servis edilen tuhaf yumuşakçalarla dolu bir tabak getirdi. İkinci bir tabağa ise limon dilimleri ve çeşit çeşit soslar ustaca dizilmişti. Yutkundum. Şimdi diye anlatmaya başladı Charles. Üzerine biraz limon sıkıyorsun. Sonra aynen bu şekilde kabuğundan tutup alıyorsun. Sonra da istiridyeyi ağzına kaydırıyorsun. Bu mudur yani? Budur. Bütün bu lüks yemekler bana oldukça saçma görünmüştü. Güzel bir jambonlu sandviç yemek varken bu zahmeti çekmeye ne gerek vardı ki? Ama Charles'ı hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Pekala dedim tereddüt ederek, madem öyle diyorsun. Tabağa uzanıp istiridyelerden birini alarak pürüzlü dokusuna ve keskin kenarlarına göz gezdirdim. Küçük bir kızken balıkçı olan babam eve bir istiridye kabuğu getirmişti. Kabuğun keskin kenarları parmağımı kesmişti. O sırada annem fabrikada gece mesaisindeydi. O yüzden mutfak bezinin bir parçasını yırtmış, sonra da parmağıma sarıp kanamayı durdurmaya yetecek kadar sıkmıştım. Annem Siddle'ın zengin çocuklarına bakıcılık yaptıktan sonra gittiği ikinci işinden eve döndüğünde yaralı parmağımı uzatarak ona göstermiştim. ''Senin suçun'' diye bağırmıştı yüzüme bakmaksızın. ''5 yaşındasın, bazı şeyleri daha iyi bilmen gerekir.'' Yorgunluktan gözlerinin altında koyu halkalar oluşmuştu. Annem öyle demek istememişti. Çalışarak geçirdiği uzun bir günün sonrasında söylediği hiçbir şeyi isteyerek söylemezdi. Her zaman yaptığım gibi onu affetmiştim. Ve oturduğu küçük koltukta iş kıyafetleriyle uyuyakaldığında üzerine bir battaniye örtmüştüm. İstiridye kabuğunun keskinliğini tenimde hissedip irkildim ve onu yeniden tabağa bıraktım. İşaret parmağımı ovalayarak beni geçmişe götüren pürüzlü yara izini inceledim. ''Herkes ilk istiridyesini yerken biraz çekinir'' dedi Charles. ''Dur sana yardım edeyim.'' Charles'ın gözlerine baktım. Bakışları o kadar sıcak ve samimiydi ki artık o küçük kız değilim. İstiridye kabuğunu dudaklarıma yaklaştırınca ağzımı açtım. İstiridyenin soğuk, yumuşacık eti dilimin üzerine kaydı. Denizin tuzunu, istiridyenin keskin tadını ve hemen ardından limonun mayhoşluğunu tattım. Tüm duyularım uyanmış bir şekilde gözlerimi açtım. ''Bu, hiç beklemediğim kadar iyiydi.'' dedim. Bir tane daha almak için istiridyelere uzanarak.